Ayrım 21, sayfa 238. İnferiz, mahfi eğilmez. Cinayet günü kayıtları. İki gün geçmiş, Kerem'den bir ses çıkmamıştı. Bu işten yavaş yavaş umudunu kesmeye başlayan Murat, ara verdiği rapor yazımına geri dönmüştü. Akşam üzeri tam rapor üzerine yoğunlaşmışken telefonu çaldı. Ekranda Kerem'in adı görünüyordu. Heyecanla açtı telefonu. Efendim Kerem.
Kardeşim, Tarkan arkadaşının bu olayı çözebileceğini söylüyor. Ona daha önceleri birçok kurumsal iş dolayısıyla para ödediğimden arkadaşına bunu hatır için yaptırabileceğini söyledi. Şimdi bize bu iki kişinin tam adı ve e-posta adresleriyle konumlarını bilmek istediğimiz tarih lazım.
Onlar kolay, sana mesajla bildireyim.
Tamam o zaman. Nerede kullanacağını bilmiyorum ama yasa dışı elde edilmiş bilgi olduğu için kullanmadan önce hukukçulara danışmak lazım. O kısmı sana ait.
Ben o kısmına bakarım Kerem, merak etme.
Senden bilgileri bekliyorum.
Yolluyorum, sağ ol.
Sen de sağ ol. Bir ara buluşup kafaları çekelim.
Tamamdır kardeşim.
Murat telefonu kapattıktan sonra haliyle Emre'nin bilgilerini ve cinayetin işlendiği tarihi Kerem'e mesaj olarak yolladı. Artık sonucu beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Saatine baktı, 6:30 olmuştu. Misafirhaneye gitmeye karar verdi. Dışarı çıktığında hafif bir akşam serinliği olsa bile ceket fazla geliyordu. Caddeyi geçti, arabasına bindi, otopark ücretini ödeyip yola çıktı. Tam mesai çıkışı olduğundan trafik yoğundu. Özel arabalar, otobüsler, taksiler, servis araçları hepsi yoldaydı. Arabanın radyosunu açtı, kanalları taradı. Kanalın birinde Pink Floyd'un Dark Side of the Moon albümü çalıyordu. Onu dinlemeye başladı. Yol neredeyse 45 dakika sürmüştü. Misafirhaneye geldiğinde sırtının ter içinde olduğunu fark etti. Bir duş almaya karar verdi. Gece iyi uyuyamadı Murat. Kafasına bir şeyler takıldığında mutlaka uykusu kaçardı. Bu aralar uykusuz geçirdiği geceler sıklaşmıştı. Aslında bu hiç şaşırtıcı değildi. Soruşturmayla ilgili olarak zihninde o kadar çok şey vardı ki. Saate baktığında 6:30 gösteriyordu. Bir süre uyumaya çalışmak ya da kalkıp bilgisayar başına oturmak arasında kararsız kaldı. Sonunda kalkma düşüncesi ağır bastı. Banyoya gidip elini yüzünü yıkadı. Telefonunu şarjdan alıp bakınca Kerem'in mesajını gördü. Gece yarısı gönderilmişti.
Murat, Tarkan tam istediğin gibi bir şeyler bulmuş. Senin e-posta adresini verdim. Doğrudan oraya yolladı. İyi geceler.
Hemen masasının başına geçti, bilgisayarını açtı. E-posta hesabının ekrana gelmesini beklerken heyecandan avuçları terlemişti. Tarkan'ın yolladığı e-postayı buldu ve dosyayı açtı. İlk sayfada bir not vardı. Hale H.'nin telefonunda konum bilgileri kapalı olduğu için onun o tarihte nerede olduğunu bu yolla çıkarma imkanı yok. Emre F.'nin günlük çizelgeleri ektedir, selamlar. Sonraki sayfaya geçti telaşla. Sayfanın tepesinde bir cümle vardı. Emre F.'nin ... gününe ait zaman çizelgesi ve gittiği yerleri gösteren harita. Bu cümlenin altında yer alan çizelgeye göre Emre cinayet günü saat 12'de Etiler'de oturduğu siteden çıkmış Tarabya'ya Mehmet H.'nin köşkünün olduğu sokağa gitmişti. Burada saat 2:30'a kadar kaldıktan sonra Etiler'deki evine dönmüştü. Bir sonraki sayfada Emre'nin cinayet günü gittiği yerleri gösteren bir harita yer alıyordu. Harita üzerindeki işaret bayrağı Emre'nin saat 1:30 ile 2 arasında köşkün olduğu sokakta, 2 ile 2:30 arasında da köşkte olduğunu gösteriyordu. Murat zihninde hızla bir senaryo oluşturdu. Emre saat 12'de evden çıkıp arabasıyla köşkün sokağına gelmiş, yakın bir yerde park etmiş ve evi gözlemeye başlamış olmalı. Sonra bir fırsatını bulup bahçeye, oradan da köşke girmiştir. Demek ki şifreleri biliyordu. Yanında getirdiği susturuculu tabancayla Mehmet E'yi vurmuş, kasayı açıp içindekileri almıştır. Sonra kamera kayıtlarını bilgisayardan silmiş, etrafı kollayıp kimsenin olmadığına kanaat getirince de saat 4 gibi çıkıp gitmiştir. Zihninde bu kurguyu yaptıktan sonra bir süredir tuttuğu nefesi verdi. En önemli düğümlerden birisi çözülmüş, cinayeti Emre'nin işlediği %90 netleşmişti. Ama ne yazık ki konum bilgisi resmi yoldan elde edilmediği için kanıt olarak tartışmalı durumdaydı. Bundan hareketle onu cinayetle suçlama imkanı yoktu. Yine de eğer Komiser Cengiz bu yeni bilgiler ışığında Emre'yi sorgularsa belki de onu konuşturmayı başarabilirdi. Emre konuşmaya başlayınca da bu cinayeti ne amaçla işlediği, arkasında kimler olduğu ortaya çıkabilirdi. Murat e-postasına gelen bu mesajın ekindeki zaman ve yer çizelgesiyle bunların görsel olarak verildiği haritayı yazıcıda bastırdı. Bunları raporuna ekleyecekti. Duşunu alıp tıraşını olduktan sonra mutfağa geçip kendisine kahve yaptı. Üzerinden tonlarca yük kalkmış gibi hissediyordu. Gece doğru dürüst uyuyamamış olsa bile günlerden beri ilk kez keyfi yerindeydi. Cinayet soruşturmasının yönünü değiştirecek bu gelişmeyi Komiser Cengiz'le paylaşması gerektiğini düşündü. Saate baktı, 9'u geçmişti. Komiseri aradı, karşı taraftan aradığınız kişiye şu anda ulaşılamamaktadır mesajı geldi. Birkaç kez daha denedi, hep aynı mesajı alıyordu. Ne olmuştu acaba? En doğrusu karakolu aramaktı, santralın numarasını tuşladı, telefon iki kez çaldıktan sonra açıldı. Alo, K karakolu mu?
Evet, kimi aramıştınız?
Cengiz komiseri arıyorum.
Cengiz komiserim izinli.
Cep telefonundan aradığımda ulaşılamıyor mesajı alıyorum.
Siz kendisinin yakını mısınız?
Ben maliye müfettişi Murat. Cengiz komiserin yürüttüğü cinayet soruşturmasıyla bağlantılı bir mali inceleme yapıyorum. Kendisiyle bir konuyu konuşmam gerekiyordu.
Anladım efendim. Ben sizi cinayet masasına aktarayım. Onlar daha iyi bilir.
Murat telefonda bir süre bekledi. Ne olmuştu da böyle bir cinayet soruşturmasının tam ortasında izne çıkmıştı komiser? Eğer aileden birisine bir şey olmadıysa bu işin içinde bir iş olmalı diye düşündü Murat. Daldığı düşüncelerden karşıdan gelen sesle uyandı.
Alo, ben Komiser Cahit. Nasıl yardımcı olabilirim?
Komiserim, ben maliye müfettişi Murat. Mehmet H. cinayetiyle bağlantılı olarak bir mali inceleme yürütüyorum. Cengiz komiserle karşılıklı görüş alışverişi yapıyorduk. Şimdi de olayla ilgili bir konuda kendisine ulaşmaya çalışıyorum ama cep telefonundan kendisine ulaşılamadığı mesajını alıyorum.
Müfettiş Bey, Cengiz komiser biraz buralardan uzaklaşmak istedi. Başkomiserden izin alıp memleketine gitti.
Çok şaşırdım. Tam soruşturmanın ortasındaydı. Bir sağlık sorunu mu var acaba?
Tam olarak ben de bilmiyorum.
Acaba sizde kendisine ulaşabileceğim başka bir telefon numarası var mı?
Bir dakikanızı rica edeceğim.
Kısa bir sessizlik oldu, sonra sayfa çevirme sesine benzer bir takım ışırtılar duyuldu. Ardından Komiser Cahit tekrar konuştu.
Cengiz komiserin Trabzon'daki evinin telefon numarası var, size onu vereyim.
Murat numarayı yazdı, teşekkür etti. Hemen aldığı numarayı aradı. Telefon uzun uzun çaldıktan sonra bir kadın sesi duyuldu. Alo.
İyi günler hanımefendi. Cengiz Bey'le görüşebilir miyim?
Cengiz yok. Çarşıya kadar gitmişti. Kim aradı diyelim?
Maliye müfettişi Murat dersiniz. O benim telefonumu biliyor. Beni aramasını söylerseniz çok sevinirim. Önemli bir durum. Siz nesi oluyorsunuz?
Ben ablasıyım. Aradığınızı söylerim. Haydi iyi günler.
Murat sonunda komiserin izini bulmuştu. Ondan gelecek telefonu beklemeye başladı.
Komiser Cengiz devre dışı. Murat yarım saattir internette geziniyor, oyalanıyordu. Aklı Cengiz komiserdeydi. Arayacak mıydı acaba? Ters giden bir şeyler olduğu kesindi. Komiser öyle morali bozulup psikolojik sıkıntıya girecek birisine benzemiyordu. Mutlaka bir sorun olmuştu. Bunları düşünerek bilgisayarına bakarken aradan bir yarım saat daha geçti. Aramayacak herhalde diye düşündü. Tam tekrar aramaya karar verdiği sırada telefonu çaldı. Murat arayanın komiser olduğunu görünce nihayet cep telefonunu açmış diye söylendi.
Alo müfettiş bey, merhaba.
Komiserim, çok merak ettim. Hayırdır, ne oldu? Ne izni bu böyle?
Öyle gerekti.
Bugün size cep telefonunuzdan ulaşamayınca karakolu aradım. Oradaki arkadaşlar söylediler izne çıktığınızı.
Karşı tarafta bir sessizlik oldu, Murat sordu.
Sağlığınız iyi mi? Bir sıkıntı yoktur umarım.
Yok yok, sağlığımda bir sorun yok.
Peki ne oldu o halde?
Yine bir sessizlik oldu, sonra bir çakmak sesi duyuldu. Ardından bir nefes çekip verme sesi telefona yansıdı. Komiser sıkıntılı bir ses tonuyla konuşmaya başladı.
Önceleri katilin hali olabileceğini düşünmüştüm. Nedeni vardı. Babası onu evlatlıktan reddetmişti. Ve hali de annesinin ölümünden babasını sorumlu tutuyordu. Bunu yapma imkanı da vardı. Evi terk ettikten sonra kapı şifreleri hiç değiştirilmemiş olduğundan kimselere görünmeden köşke girebilirdi. Böyle bir şey yapsa kazançlı da çıkacaktı. Evlatlıktan reddedilmesi resmi olarak kayda geçmediğinden babasının mirası ona kalacaktı. Bütün bunlara karşılık cinayet günü Ankara'da olduğuna ilişkin sağlam kanıtları vardı. Ayrıca bütün soğukkanlı görünüşüne karşın babasını gözünü kırpmadan öldürebilecek birisine benzemiyordu. Ama bütün bunlar onun cinayeti planlayıp başkasına işletmesi olasılığını ortadan kaldırmıyordu. Burada durdu komiser Murat, ona sigarasından bir nefes daha çekip dumanını üflediğini hayal etti. Komiser bu kısa aradan sonra devam etti. Bu halinin bir sevgilisi var biliyorsunuz, adı Emre. Benim odama geldiğinizde duvardaki panoda adı vardı. Evet, hatırlıyorum. Murat, Emre'yi hatırlamak bir yana onun cinayet gününde nerede olduğunu bile belirlemişti. Başta bu bilgiyi komiserle paylaşmayı düşünmüş olsa da şimdilik bir şey söylememeye karar verdi. Ben bu Emre'yi bir süre izledim. Son derecede karanlık bir tip. Bakanlıklara girip çıkıyor. Herkes buna kabul gösteriyor. Başbakanın ve bazı bakanların bir takım kirli işlerini yürüttüğünden kuşkulanıyorum. Birisi bu adama Mehmet E'yi öldürme görevini vermiş olabilir diye düşünüyorum. Babasının Hali'yi evlatlıktan reddetmesinin de nedeni kızının bu adamla olan ilişkisiydi biliyorsunuz. Emre köşke birçok kez girip çıkmıştır diye tahmin ediyorum. O nedenle bahçedeki köpek onu tanıyor olmalı. Eğer Emre cinayet günü köşke gelmişse köpek onu avlamamıştır.
Önemli tespitler yapmışsınız komiserim.
Hali işin içinde mi değil mi bilmiyorum. Olay yeri incelemesi sırasında cinayetin işlendiği çalışma odasında bulduğumuz sigara izmaritinin onun içtiği marka olduğunu Hale de doğruladı. Ama izmaritin suçu Hale'ye atmak için özellikle oraya bırakılmış olması da mümkün. Bir de sadece Antre'de rastladığımız çamurlu spor ayakkabı izleri var. Bunlar katile ait olabilir. İzlerden ayakkabının 44 numara ayaklı bir kişiye ait olduğunu saptadık. Hale'ye sorduğumda sadece izlerden giderek bir şey söylemesinin mümkün olmadığını ama Emre'nin ayak numarasının 44 olduğunu söyledi. Bu durumda Emre bu cinayeti işleyecek en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Ancak köşkün bahçesine ve köşke giriş için gerekli şifreleri nasıl öğrendiğini bilmiyoruz.
Emre şifreleri Hale'den öğrenmiş olabilir mi acaba?
Hale'yi sorguladığımda şifreleri Emre'ye vermediğini söyledi. Bu durumda iki olasılık var. Ya Hale yalan söylüyor ya da birlikte gelip gittiklerinde Emre şifreleri görmüş ve ezberlemiş olabilir. Ben Emre'yi Hale ile birlikte sorguya alıp bu konuyu açıklığa kavuşturmayı planlıyordum. Ama artık olayı çözme olasılığı kalmadı.
Bu kadar ilerleme sağlamışken neden olayı çözme olasılığı kalmadı anlamadım.
Komiser yine sessiz kaldı. Murat artık onun hangi aralıkla sigarasından nefes çektiğini anlıyordu. O rutini tamamlamasını bekledi. Komiserin sesi sistem doluydu. Çünkü görevi benden aldılar.
Murat başından aşağıya kaynar su dökülmüş gibi oldu. Kim aldı, niçin?
Talimat nereden geldi bilmiyorum ama başkomiser bu görevi kendisinin yürüteceğini söyleyip elimdeki belgeleri, kanıtları ve bilgisayar kayıtlarını aldı. Geriye sadece not defterim kaldı. Ben de bu işe sinirlenip izin aldım. Köyüme, babamın evine geldim. Bir süre burada kafamı toparlayacağım. Dönünce de başka bir karakola tayinimi isteyeceğim.
Çok üzüldüm komiserim. Çözüme çok yaklaşmışsınız oysa.
Evet ama anladığım kadarıyla birileri bu olayın çözülmesini istemiyor.
Haklısınız. Gelişmelere bakılınca öyle görünüyor. Sizin bu soruşturmadan alınmanız benim için de çok kötü oldu. Sizin çözümleriniz benim kuracağım ilişkiler için anahtar rol oynayacaktı.
Peki siz ne yaptınız müfettiş bey?
Emre'nin cinayet günü köşkte olduğunu saptadığından söz etmeme yolundaki kararına bağlı kalmaya devam etti.
Her şeyden önce bu ipucuna yasal olmayan bir yoldan ulaşmıştı. Komiseri görevden alan güçler bunu öğrenirse Murat'ın işi daha da zorlaşabilirdi.
Ben incelemeyi büyük ölçüde bitirdim. Saptadığım mali durumlarla ilgili raporumu yazdım. Ama işin yukarıyla olan ilişkisini çözümlemek için sizin soruşturmanızı tamamlamanızı bekliyordum.
Anladım. Demek ki bu soruşturma her yönüyle tıkandı.
Başkomiser nasıl biridir komiserim? Gitsem konuşsam bana yardımcı olur mu?
Hiç sanmam müfettiş bey. Başkomiser düzenin adamıdır. Talimatları yerine getirmekten başka iş yapmaz. Tahminimce o önemli birileri onu aradı ve soruşturmanın kapatılmasını istedi. Bu durumda başkomiserin size yardımcı olacağını sanmıyorum.
Komiserim, son bir sorum var. Cinayet günü Emre'nin köşkte olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt var mı elinizde?
Maalesef yok. Daha doğrusu antredeki spor ayakkabı izinin ona ait olduğunu saptayamadığımız sürece yok.
Anladım komiserim. Paylaştığınız bütün bu bilgiler için teşekkür ederim. Ben bu işin peşinden biraz daha gideceğim. Bir gelişme olursa sizi ararım. Siz de aklınıza gelen bir şey olursa beni arayın lütfen. İyi günler diliyorum.
İyi günler. Size kolay gelsin.
Murat telefonu kapattıktan sonra konuşma süresince önündeki deftere hızlıca karaladığı notları unutmadan bilgisayarındaki dosyaya geçirmeye başladı. Bunu bitirince notlarını bir kez de ekrandan okudu, sonra kalktı, piposunu yaktı ve bir nefes çekti. Odanın içinde turlamaya başladı. Bir yandan da Emre bu cinayeti neden işlemiş olabilir sorusuna yanıt arıyordu. Mehmet H. Hale ile görüşmesini engellemeye çalıştığı için olamazdı. Her şeyden önce engelleme işe yaramamış, görüşmeye devam etmişlerdi. Yatak odasında açık bulunan kasa eve hırsızlık için girilmiş olabileceğini düşündürüyordu. Ama Mehmet H.'nin susturuculu bir tabancayla vurulmuş olması, katilin daha eve girmeden onu öldürmeyi planladığını gösteriyordu. Murat'ın zihninde Emre'nin bu cinayeti bir başkasının talimatıyla işlediği kanısı ağırlık kazanmaya başlamıştı. Murat bir yerlere varıyor olmanın heyecanıyla piposundan birkaç nefes daha çekti. Onu bir sonuca götürecek asıl soru Emre'ye bu cinayeti kimin işlettirmiş olacağıydı. İlk aklına gelen şüpheli Hale'ydi. Hale babasının onu evlatlıktan reddetmeyi sadece lafta bırakmayıp resmiyete dökeceğinden endişelenmiş ve hatırı sayılır bir mirastan mahrum kalmamak için sevgilisini cinayet işlemeye ikna etmiş olabilirdi. İkinci olası şüpheli yukarıdan birileriydi. Mehmet H. ile olan yasa dışı ilişkilerinin ortaya çıkmasından korkan bir siyasetçi ya da bürokrat onu susturmak için öldürtmüş olabilirdi. Bu durumda kasasının açılması, olaya hırsızlık süsü verilmesini sağlayan bir aldatmacaydı. Belki de birileri Mehmet E.'nin gizli defterinin peşindeydi. Emre Mehmet E.'yi öldürüp kasayı açmış ama defteri orada bulamamıştı. Murat bunları düşünürken aklına defterin son sayfasındaki Latince ve Türkçe cümleler geldi. Defteri kilitli çekmeceden çıkardı, son sayfayı açtı, oradaki cümleleri bir daha okudu.
Dies irae, est uans interia, liberate tutem ex inferis.
Hayatım tehlike xxx, tehdit xxx, yorum, her şeyi sav xxx, anlatmam gerek, başka yolu yok. İlk okuduğunda da dikkatini çeken bu cümleler şimdi daha bir yerli yerine oturuyordu. Demek ki Mehmet'e bildiği sırların yaşamını tehdit etmeye başladığına inanmış ve her şeyi savcılığa anlatmaya karar vermişti. Bunu kendisini cehennemden kurtarmanın bir yolu olarak görüyordu belki de.
Liberate tuteme ex inferis cümlesini bunun için deftere yazmış olabilirdi.
Mehmet H. savcılığa her şeyi anlatma düşüncesini sadece yazmakla kalmayıp birilerine açıklamış olabilirdi. Bu mesele duyulmuşsa işin ucu dokunan birileri, örneğin eski ve yeni kamu yatırımları bakanı ya da her ikisi birden Mehmet H.'nin ortadan kaldırılmasına karar vermiş ve bu konuyu da Emre'ye havale etmiş olabilirlerdi. Murat olayın polisiye yönünün neredeyse çözdüğünü düşünüyordu. Zihninde oluşturduğu bu mantıklı senaryo kendisine güvenini arttırmıştı. Bu sırada aklına B vakfına yapılan şartlı bağışların nerelerde kullanıldığı konusunu incelemek için istediği izin geldi. Saat 4'e geliyordu, başkanlığı aradı. Dilek Hanım'a başkanla konuşmak istediğini söyledi. Kısa bir sessizlik oldu, başkan telefon aldı.
Murat Bey merhaba.
Saygılar efendim. B vakfını incelemem için gereken izin meselesine bakan beyle görüşecektiniz. Onun ne durumda olduğunu öğrenmek için rahatsız ettim sizi. Bir sessizlik oldu. Murat bu sessizliğin hiç de hayra alamet olmadığını düşündü. Başkan sıkıntılı bir sesle konuştu.
Bakan bey, o vakfın incelenmesi için izin vermeyi şimdilik uygun görmedi Murat bey.
Bu kez sessiz kalma sırası Murat'taydı.
Bakanın bu vakıfla ne ilişkisi olabilir diye düşündü, sonra konuştu. İlginç bir durum var ama bu aşamada yapacak bir şey yok galiba.
Evet, yok. Siz diğer incelemelere devam edin.
Murat'ın canı sıkılmıştı. Çünkü H Holding'den gelen bağışların yaptığı incelemenin önemli bir parçası olduğunu düşünüyordu. En azından bu düşüncesinin doğruluğundan artık tam olarak emindi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 249.